Ayrım 18.
18 Haziran 1921'de İstanbul'un Kızılay 2. Başkanı Hamit Bey, İngiltere'nin İstanbul'daki en yetkili mümessilinin Türkiye ile barış şartlarını görüşmeye hazır olduğunu telgrafla Mustafa Kemal Paşa'ya bildirdi. 21 Haziran 1921'de Fransızlar Zonguldak'a tahliye ettiler. İnönü zaferi bütün memlekette büyük sevinçle karşılanmış ve kurtuluşu olan güveni arttırmıştı. 1 Nisan 1921 günü Mustafa Kemal Paşa ile İsmet Paşa arasında geçen telgraf yazışması bu sevinç ve güveni sembolleştirmekteydi. Bu iki telgraf harp edebiyatının parlak örneklerindendir. Mustafa Kemal Paşa'nın deyimiyle İsmet Paşa İnönü'nde yalnız düşmanı değil, Türk milletinin makus talihini de gelmişti. İstanbul'un millici basını da süslü bir harp edebiyatıyla zaferi değerlendirmeye çalışıyordu ve sansür bu yazılara dokunmamıştı. İkdam gazetesi başyazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu Bey, 6 Nisan 1921 günü İsmet Paşa'nın Metristepe'den Mustafa Kemal Paşa'ya yazdığı telgrafla başlayan yazısında harp aleyhtarlarına şöyle sesleniyordu. Ey kurtarıcı kılıç, seni yerenler şimdi yerin dibine geçmelidirler. Zira hakkın tek savunucusu, imanın tek kolu yine sen oldun. Türk milletinin makus talihinin İnönü'nde yenildiğine herkes o kadar inanmıştı ki, İkdam başyazarı aynı yazısında bu yenilişi şöyle tasvir etmekteydi. Ey yüce olay, hiçbir kalem, hiçbir dil senin büyüklüğünü ve gösterişini belirtmeye gücü yetmez. Zira ne Roma saltanatının çöküşü, ne İstanbul'un fethi, ne insanlığın tarihinde birer yol dönümü olan diğer bütün olaylar, sebep ve netice itibariyle seninle boy ölçecek bir dereceye varmamıştır. 1921 senesi 31 Mart akşamı İsmet Paşa isimli bir komutanın kılıcı, tıpkı bundan 600 şu kadar sene evvelki komutanın kılıcı gibi tarihi ikiye böldü. 4-5 günden beri bütün şark alemi ve bütün Asya için yeni bir devir açılmıştır. Bu mübarek ve ilahi kıta, asırlarca süren bir uykudan sonra ta göbeğinden sarsılıyor. Bütün vatan şehitleri türbelerinden başlarını kaldırıyor, asırlarca sisli kuzey buzullarından esen rüzgarlar önünde yerle bir olan eski mukaddes beldeler tekrar yeryüzüne çıkıyor. Bütün mazlum milletler demir ve çelikten zincirlerini kırıyor ve karanlık zindanlarından dışarı boşanıyor. Geçen gün şehrimizde çıkan Rumca gazetelerden biri, Eskişehir önündeki kan deryasında şark meselesi denilen ayıp artık tamamıyla boğulacaktır diyordu. Bu gazete ne doğru söylemiş, evet dediği çıktı. Evet, Eskişehir önündeki kan denizinde doğu meselesi denilen ayıp tamamıyla boğuldu. Dipnot, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ergenekon, İstanbul 1929, 1. kitap, sayfa 67-68. Halbuki Türk milletinin makus talihi henüz yenilmemişti. Yukarıda tarihleriyle tespit ettiğimiz siyasi gelişmeler bile o gün için ne kadar ümit verici olursa olsun böyle kesin bir dönemeci işaret değildi. Az kuvvetle çok kuvvete karşı kazanılmış çetin bir muharebenin sonunda zafer sevinciyle söylenmiş bu parlak cümle millete güven ve inanç verecek bir aşıydı. Aynı zamanda büyük liderin en yakın mücadele arkadaşını İsmet Paşa'yı yüceltiyordu. Mustafa Kemal Paşa her fırsattan en iyi faydalanmayı bilen bir liderdir. İkinci İnönü zaferini de yeteri kadar değerlendirdi. Bu vesileyle iç siyasette yaptığı en önemli iş, zaferden aldığı kuvvetle meclis içindeki muhaliflerinin karşısına açıkça dikilmek oldu. Mayıs başlarında müdafaa-i hukuk grubunu kurmakla belki yalnız milletin değil, liderin makus talihinin de yenilmiş olduğunu açıklamak istemişti. Fakat kendisinin ve milletinin önünde daha çok karanlık günler vardı. 3 ay sonra Yunanlılar büyük kuvvetlerle yeniden taarruza geçerek Türk ordusunu bozguna uğratacaklardı. Büyük Millet Meclisi'nin muhafazakar üyeleri de Mustafa Kemal Paşa'nın bütün muhalifleriyle birleşip ikinci grubu teşkil edeceklerdi. Mustafa Kemal Paşa, milletin makus talihini Sakarya'da kendisi yenecekti. İkinci grubu yenmesi için de Sakarya'dan daha büyük bir zafer kazanması gerekecekti. 3. Bölüm 1. İç Çekişmeler ve Gruplaşma. Çerkez Etem kuvvetlerinin tasfiyesiyle 1. İnönü Muharebesi'nin getirdiği gelişmeleri askerlik ve politik yönleriyle bundan önceki bölümde incelemiş bulunuyoruz. Bu arada Mustafa Kemal Paşa'nın Millet Meclisi'nde bazı sert çıkışlarına da işaret etmiştik. Etem'in kardeşi Saruhan Milletvekili Reşit, Diyarbakır Milletvekili Binbaşı Hacı Şükrü, Mersin Milletvekili Albay Selahattin isimlerini vermediği ve casuslukla suçladığı bazı milletvekilleri Mustafa Kemal Paşa'nın hücumlarına hedef olmuşlardı. Bu olaylar iç politikada bir takım yeni gelişmeler beklemek gerektiğini gösteriyordu. İnönü Muharebesi, Etem kuvvetlerinin ezilmesi, Reşit'in milletvekilliğinden düşürülmesi, anayasanın kabulü, Londra Konferansı, Türk-Afgan Antlaşması ve Türk-Rus Antlaşması Mustafa Kemal Paşa'yı iç politikada bir operasyona girişecek kadar güçlendirmişti. Artık yolu üzerindeki engelleri ortadan kaldırabilir ve kendisine destek olacak kuvveti bir ekip kurabilirdi. İlk iş olarak casuslukla suçladığı milletvekillerinin İstiklal Mahkemesi'ne verilmesini sağladı. Ankara İstiklal Mahkemesi 9 Mayıs 1921 günü şu kararı vermişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini devirerek milletin arzusu dışında bir hükümet kurulmasına çalışmak suçundan sanık bulunan künyeleri yukarıda yazılı olan Ethem, Tevfik, Reşit, Yüzbaşı İbrahim, Jandarma Yüzbaşısı Sami, dipnot, Yüzbaşı Sami Çerkez Ethem'in emir subayıydı. Erkan-ı Harp Yüzbaşısı Halil, dipnot, Yüzbaşı Halil Çerkez Ethem'in kurmay başkanıydı. Polis Artin, Manyaslı Şevket, Çerkez Ahmet, Kütahya Bölge Kumandanı Binbaşı Abdullah ve Mülkiye Kaymakamı Lütfü'nün iş bu hükümet devirme suçunu işlediklerinden ve sonra düşman tarafına kaçışları anlaşılmasına dayanarak hepsinin idamlarına ve taşınabilir ve taşınamaz mallarının haddine, gizli komünist partisi kurarak yine hükümeti devirmek suçunu işlemek girişiminde bulundukları anlaşılan Tokat Mebusu Nazım'ın tevkif edildiği tarih olan 12 Nisan 1921'den ve Baytar Binbaşı Hacıoğlu Salih Efendi'nin 11 Ocak 1921'den ve Matbuat Müdürlüğü memurlarından Zinetullah Nuşirvan'ın da 27 Ocak 1921'den itibaren Ceza Kanunu'nun 46. maddesine göre Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun 12. maddesi gereğince 15'er sene müddette küreye konmalarına ve diğer sanıklardan Bursa mebusu Şeyh Servet Efendi ile Afyon mebusu Mehmet Şükrü Bey ile diğerlerinin mesuliyetsizliklerine karar verilmiştir. Dipnot, Yakın Tarihimiz Dergisi, İstanbul 1962, Cilt 1, Sayfa 297-298. Çerkez Ethem ve takımı bir defa daha mahkum olurken genişlemek ve yayılmak istidadı gösteren Yeşil Ordu, Halk İştirakiyun Fırkası ve Gizli Komünist Fırkası gibi çiçe girmiş sol teşekküllerde Tokat Milletvekili Nazım Bey'in şahsında mahkum edilmişlerdi. Nazım Bey ayrıca meclis içinde halk zümresine mensup idiler. Bir kurbanla bu zümre zararsız hale getirilmiş oluyordu. İstiklal Mahkemesi'ne verilen bu üç milletvekillinin teşri dokunulmazlıkları 21 Mart 1921 günü gizli oturumda kaldırılmıştı. Mahkeme kararı 12 Mayıs 1921 günü mecliste okunarak Nazım Bey'in kaydı silinmiş ve beraat eden milletvekilleri görevlerine başlamışlardır. İstiklal Mahkemesi'nin bu önemli davayı karara bağladığının ertesi günü 10 Mayıs 1921, bir zamandan beri Mustafa Kemal Paşa tarafından hazırlıkları yapılan Müdafaa Hukuk Grubu da resmen teşekkür etti. Dipnot, öyle sanıyoruz ki Müdafaa Hukuk Grubu'nun kuruluşu bilhassa böyle bir güne rastlatılmıştır. Bu iki olay kurulmakta olan yeni Türkiye'nin gelecekteki siyasi kadrosunu belli edecek gelişmenin başlangıcıydı. Günümüze kadar olan devreyi etkileyen bu gelişmenin gereği gibi değerlendirilebilmesi için o tarihlerde meclis içinde ve meclis dışında mevcut siyasi akımları, grupları ve zümreleri çok karışık ve çapraşık bulunan ayrıntılarına girmeksizin gözden geçireceğiz. A. İttihatçılar. Büyük Millet Meclisi'nde çok sayıda ittihatçı milletvekili vardı. Bunlardan bir kısmı Mustafa Kemal Paşa'nın şefliğini kabul etmiş ve onunla kader birliği yapmıştı. Mustafa Kemal Paşa'ya karşı olan ittihatçıları da iki gruba ayırmak mümkündür. Bazıları memleket kurtuluncaya kadar Mustafa Kemal Paşa'yı desteklemenin lüzumuna inanıyorlardı. Sonra ilk fırsatta onu devirip ittihatçıları memlekete hakim kılmak niyetindeydiler. Daha aceleci olanlar ise memleket dışındaki ittihatçı liderlerle ez cümle Enver Paşa ile temastaydılar ve bir an önce Enver Paşa'nın memlekete gelerek işin başına geçmesi için gizlice çalışıyorlardı. Trabzon'da 13. Tümen Kumandanı Albay Sami Sabit Bey'in Kazım Karabekir Paşa'ya yazdığı 17-11-1921 tarihli aşağıdaki telgraf bize iddiatçıların bir grubunun düşüncelerini gayet açık olarak göstermektedir. Ardahan mevzusu Hilmi Bey, dipnot, İzmir suikasti davasında idama mahkum olmuş ve asılmıştır. Ankara'dan geldi, Moskova'ya gidiyor. Elinde Mustafa Kemal Paşa tarafından Fuat Paşa'ya yazılmış bir mektup var. Hilmi Bey'in Enver Paşa ile görüşmeye memuriyetini açıklamaktadır. Hilmi Bey'in ifadesine göre Mustafa Kemal Paşa'nın şartları Enver Paşa harp devam ettiği müddetçe Anadolu'ya gelmeyecek. Türkiye İngiltere ile uzlaştığı takdirde İslam aleminde İngilizler aleyhinde teşebbüslerde bulunmayacak. Enver Paşa barıştan sonra da Türkiye'yi bir müddet rahat bırakacak. Hilmi Bey 3. maddeyi reddettiğini ve yalnız 2 madde için gitmekte olduğunu söyledi. Hilmi Bey Enver'in şu sırada Anadolu'ya girmesine güya karşı 2. maddeye taraftar görünüyor. Ancak Kemal Paşa'nın çok ahlaksız olduğundan bahis ve bazı olaylar anlattıktan sonra bu idare devam edemez. Kemal Paşa düşmeye mahkum diyor ve Ankara çevresinde Enverciliğin pek kuvvetli olduğunu iddia ederek Enver Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa'nın yerini almasına taraftar görünüyor. ve bu fiilin harpten sonra gerçekleşmesini uygun görüyor. Biraz insaflı görünmek için zat-ı alileri hakkında Kemal Paşa'nın yerini alması pek uygun gibi görünürse de Erzurum halkının size taraftar olmadığını söylüyor ve artık hiçbir üçüncü yüksek şahsiyet bulamayarak Enver Paşa'da karar kılıyor. Mecliste pek dayanışma içinde 40 İttihatçı mebus bulunduğunu, Kemal Paşa'yı devirmek pek mümkün ise de buna bugünkü durumun uygun olmadığını anlattı. Dipnot: General Sami Sabit Karaman, İstiklal Mücadelesi ve Enver Paşa, İzmit 1949, sayfa 43-44. İttihatçıların milli mücadele devrinde oynadıkları önemli rolü mümkün olduğu kadar belgelere dayanarak tespit etmek istiyoruz. Aslında İttihatçıların faaliyeti o kadar çok cephelidir ki, bütün bunları tam anlamıyla açıklığa kavuşturmak geniş bir çalışma ister. Buna rağmen konuyu ana hatları ile de olsa belirtmek mümkündür. İttihatçıların bu devredeki olumlu ve olumsuz çalışmaları bilinmedikçe Cumhuriyet'in ilk yıllarında cereyan edecek önemli olayları çözmeye imkan yoktur. Şimdi bir başka belgeye göz gezdirelim. Trabzon Milletvekili Hafız Mehmet Bey, dipnot, İzmir suikasti davasında idama mahkum edilmiş ve asılmıştır. Enver Paşa'nın Batum'da bulunduğu bir sırada gizlice Batum'a giderek Enver Paşa ve arkadaşlarıyla bir görüşme yapmıştı. Enver Paşa, Ankara'daki iddiaçılar adına kendisiyle görüşen Hafız Mehmet Bey ile vardıkları anlaşmayı Türkiye'deki teşkilata bir mektup ile bildirmiş ve 31-8-1921 tarihini taşıyan bu mektupta şu hususları belirtmiştir. Hafız Mehmet Efendi geldi. Kendisi memlekette hiçbir şey yapılmasın, teşkilatta olmasın. Çünkü kendisinin tarif ettiği gibi dünyada fenaların fenası olan Sarı Paşa, Mustafa Kemal Paşa kastediliyor, kuşkulanıyor. Sonra Yunanlıları bırakarak uğraşmaya ve böylece fenalık getirmeye başlar dedi ve Ankara durumunu anlattı. Münakaşa neticesi teşkilatın derhal bir hareket yapmak üzere ve icabında iş görmek üzere vücut bulmasına inandık. Fakat anladığımıza göre biraz küçük Talat Paşa'ya kızgınmış. Birçok aleyhinde bulundu ve teşkilat olarak sizleri aşağı gördü. Sonra diğer bir teklifte bulundu ki şimdilik sizinle görüşünceye kadar evet dedik. Dipnot: General Ali Fuat Cebesoy, Moskova Hatıraları, Vatan Neşriyatı, İstanbul 1955, sayfa 236. Mektupta bundan sonra ileriki gelişmelere göre Anadolu'da yapılacak hazırlıklardan bahsedilmektedir. Enver Paşa, İttihat ve Terakki Partisi'nin yerini almak üzere Moskova'da Halk Şuralar Fırkası adı altında bir parti kurmuştu. Komünistlerden mülhem olarak hazırlanan Halk Şuralar Fırkası programının temel fikri idareyi halka götürmekti. Enver Paşa, fırkanın Anadolu'da resmen kurulması için uğraşıyordu. Fırka programını Türkiye'de arkadaşlarına göndermişti. Mustafa Kemal Paşa, İttihatçıların faaliyetinden ve özellikle Enver Paşa'dan devamlı kuşkulu bulunuyor ve olayları dikkatle izliyordu. Fakat yeteri kadar kuvvetlenmeden bu tehlikeli insanların üzerine yürümek istemiyordu. Meclisteki iddiaçıların Mustafa Kemal Paşa karşısındaki durumunu Eskişehir-Kütahya muharebeleri sırasında Ankara'ya giden Yakup Kadri Karaosmanoğlu Bey de fark etmiş ve gözlemlerini şu satırlarla belirtmiştir. Lakin tarihi gerçeklere bağlı kalmak gayretiyle itiraf etmem lazım gelir ki Mustafa Kemal Paşa burada herkes tarafından sevilen yani popüler olan bir insan değildi. Meclis içinde olsun, meclis dışında olsun, muhtelif cephelerden ona karşı çıkanların sayısı epeyce çoktu ve bunların mırıltıları, homurtuları Ankara'ya ayak bastığım ilk günlerden itibaren kulaklarımı tırmalamaya başlamıştı. Başta hususi hayatına dair yapılan mahalle kahvesi dedikoduları, bunun arkasından biraz daha ciddi görünen tenkitler geliyordu. Gerçi dedikodular üzerinde durulmaya değmeyecek kadar basitti. Fakat tenkitlerin bazıları işin iç yüzünü bilmeyenlerce epey önemli bir özellik taşıyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın ordu ile, harp ile doğrudan doğruya meşgul olmadığı ve kendini tamamıyla politikaya verdiği söyleniyordu. O politika ve hükümet işlerini sivillere bırakmalı ve asıl ihtisası olan askerliğe dönmeliydi. Hatta bu fikri gayet kaba bir şekilde ifade eden kimselere rast geliyordum. Bunlar, Mustafa Kemal Paşa çizmeden yukarı çıkmamalıdır. Biz onu yalnız yıldızı parlak, mahir ve cesur bir kumandan olduğu için başımıza geçirdik diyorlardı. Bununla beraber Mustafa Kemal Paşa'yı en çok rahatsız eden meclisteki eski iddiaçılar grubuydu. Bütün meşrutiyet devri boyunca başı bozuk gidişleri ve komitacı zihniyetleriyle mücadele ettiği bu ihtilalci takımının Osmanlı İmparatorluğu'nu yıktıktan ve memleketi bu hale soktuktan sonra başlarındaki şef ile beraber etrafından kaybolup gideceğini ve tarihe karışacağını zannederken ufak bir grup halinde olsa dahi karşısına çıkışı onu hayretle sıkmaktaydı. Bu sıkıntısı kendi mevkinin ve prestijinin tehlikeye düşmesi kuşkusundan değil, milli mücadeleye yeni bir iddiaçılık damgasının vurulmasının önüne geçmek endişesinden geliyordu. Zira dışarıda olsun, içeride olsun bu hareketi o gözle bakanlar ve milli mücadelenin iddiatçılar tarafından iktidarı tekrar elde etmek için girişilmiş bir teşebbüs olduğunu sananlar pek çoktu. Bunun için İttihat ve Terakki mensupları ile tanınmış nice yakın dost ve arkadaşlarını bile uzun müddet yanına yaklaştırmak istememiş. Dipnot, Müdafaa Hukuk grubunu kurarken Yunus Nadi Bey'i bu maksatla gruba almamıştı. Yunus Nadi gruba sonra katılacaktı. Ve ilk marif vekili seçiminde meclisin bütün reyleri Hamdullah Supi üzerinde toplanmış olmasına ve Hamdullah Supi'ye karşı da pek samimi bir sevgi ve iltimat beslenmesine rağmen eski muhalefet erkanından Doktor Rıza Nur'un adaylığını sağlamaya çalışmıştı. Mustafa Kemal Paşa, benim Ankara'ya geldiğim sırada gerçi İttihat ve Terakki'ye karşı bu karantina rejimini epeyce gevşetmiş ve hatta o cemiyette fiili hizmet gören birkaç kişiye de vazife vermişti. Ama koyu iddiatçıların gönlünce hala yer edememişti. Özellikle ki bunlar arasında doğrudan doğruya Enver Paşacı olanlar ve o gelip doğrudunun başına geçemeyince İstiklal Savaşı'nın kazanılamayacağını düşünenler vardı. Dipnot, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Vatan Yolunda, Selek Yayınları, Türk İnkılabı serisi, No 2, İstanbul 1958, sayfa 115-117. Yukarıda da belirttiğimiz gibi meclisteki muhalif iddiatçılar arasında tam bir tesanüt yoktu ve bir grup teşkil etmiyorlardı. Fakat Ardahan Milletvekili Hilmi Bey'in Trabzon'da tümen kumandanına yaptığı açıklamada eğer bir mübalağa yoksa 40 kadar iddiatçı resmi bir grup teşkil etmemekle beraber bazı meselelerde işbirliği yapmak üzere aralarında anlaşmışlardı. Birinci ve ikinci grupların teşekkülünden önce mecliste vücut bulan küçük grup ve zümreler içine iddiatçılar dağılmış bulunuyorlardı. Özellikle halk zümresi adını taşıyan grupta iddiatçılar çoğunluktaydı. Solcu eğilimi temsil eden halk zümresine iddiatçıların fazla itibar etmelerinin sebebi Rusya'da faaliyet gösteren ve Anadolu'da da sol eğilimli Halk Şuralar Fırkası'nı kurmak isteyen Enver Paşa'nın etkisidir. Gerçekten milli mücadelenin Komünist Fırkası, Halk İştirakiyun Fırkası ve Yeşil Ordu gibi solcu teşekküllerinde daha çok iddiatçıların rol oynadıklarını görmekteyiz. B. Solcu Teşekküller. Dış politika bölümünde Türk-Rus ilişkilerini incelerken milli mücadelenin Bolşevik ihtilalinden etkilendiğini işaret etmiş ve bu konuda meclis görüşmelerinden bazı örnekler vermiştik. Rus ihtilalinin Türkiye üzerindeki etkisi yalnız fikir alanında kalmamış, bir ölçüde teşkilatlanma safhasına da intikal etmiştir. Fakat hemen şunu belirtmek gerekir ki Rusya'da kurulmakta olan yeni düzenin ne biçim bir şey olduğunu Anadolu'da ciddi olarak bilen kimse de yoktu. Oralardan esen yeni düşüncelerle henüz yeni temasa gelen bir takım insanın birdenbire aksiyona geçmesinin yaratabileceği kargaşalıkları milli mücadeledeki sol hareketlerde açıkça görmekteyiz. Bu yüzden sol fikirleri kimselerin ne ölçüde benimsediği, kimlerin samimi olduğu veya oyunbazlık yaptığı kesinlikle belli olmuyor. Üzerinde durmak istediğimiz teşekküller hakkında açık ve doğru bir fikir edinmek için ya bunların yöneticilerine ve kadrolarına ya da faaliyetlerine bakmak zorundayız. Halbuki bu konuda günümüze intikal eden bilgiler ve belgeler az. Bunların da doğruluk ölçüsünü kestirmek güç. Hareketin yaratıcıları ise o kadar değişik kimliklerle karşımıza çıkıyorlar ki bunları gerçek yerlerinde yakalatmak mümkün olmuyor. Bu sebeple biz milli mücadele devrinin solcu teşekküllerini gereğinden fazla önemsemek taraflısı değiliz. Bunlardan Türkiye Komünist Partisi, dipnot, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 85 kadar üyesi olduğu söylenmektedir. Bolşevik Rusya'ya şirin görünmek maksadıyla meydana getirilmiş suni bir kuruluştu. Partinin herhangi bir teşebbüsüne ve faaliyetine rastlamamaktayız. Mustafa Kemal Paşa tarafından kurulan bu muvazza partisi bir bakıma eğer memleketin komünist olması gerekirse onu da biz yaparız düşüncesinin o günlerin şartlarına uygun bir ifadesi sayılabilir. Bolşevik Rusya ile ilk temasların kurulduğu günlerde başlayan merak ve hevesle bir yandan bu yeni rejimin ne olduğu araştırılırken bir yandan da Yeşil Ordu parolası ortaya yayılmış bulunuyordu. Resmi Komünist Partisi'nin yanı sıra gizli Komünist Partisi'nin ve Yeşil Ordu Cemiyeti'nin kurulup faaliyet göstermeleri resmi çevrelerce o günlerde müsamaha ile karşılanmış ve bilmezlikten gelinmiştir. Kuruluş çarelerinin meçhuller içinde araştırıldığı ilk zamanlarda komünistlik veya bolşeviklik liderlere pek de korkulacak bir sistem gibi görünmüyordu. Gerek bu sebeple gerekse Rusya ile kurulmasına çalışılan ilişkinin ne şekilde gelişeceği bilinmediğinden her ihtimale karşı hazırlıklı bulunmak için sosyalist fikirlerin öğrenilmesi, yayılması ve teşkilatlanması yalnız müsamaha ile karşılanmamış adeta teşvik edilmiştir. Milli mücadele kadrosunun en inanmış, en bilgili, en faal sosyalist sayılması gereken Hakkı Behiç, dipnot, Hakkı Behiç iddiatçıdır. Akka mutasarrıfıydı. Sivas Kongresi'ne katılmış ve heyeti temsiliyeye seçilmiştir. BM meclisi açıldıktan sonra seçilen ilk geçici hükümette maliye vekili oldu. 25 Nisan 1920. Dahiliye Vekili Cami Bey'in istifası üzerine 17 Temmuz 1920'de dahiliye vekilliğine seçildi. Fakat 7 Ağustos 1920'de istifa etti. Çünkü bu kısa süre içinde hakkında 8 sözlü soru ve 4 gen soru önergesi verilmişti. Bir daha hükümete girmedi. 1943'te Ankara'da öldü. Kuvayi Milliye Ruhu adlı eserinde S.A. oğlu şöyle diyor. Hakkı Bey hiç kafasından ziyade hisleriyle hareket eden bir idealist olarak gözükmektedir. Bir nevi İslami komünizm taraftarıydı. Fakat garip ve izahı müşkül bir şekilde Çerkez milliyetçiliği de göze çarpmaktadır. Türkiye Komünist Partisi Umumi Katibi idi. Bu sıfatla komünizmin memleketimizde ilk izahını yapanlardan birisi oldu. Yeni Gün gazetesinde bu maksatla yazdığı seri makaleler oldukça kuvvetli sayılabilir. Halide Edip Adıvar'da Türk'ün Ateşli İmtihanı adlı kitabında Hakkı Bey hiç hakkında şunları yazar. Bu adam İttihat ve Terakki'nin idealist azalarından ve aynı zamanda maliye ile meşgul simalarındandı. Ruhen çok samimi bir insandı. Türklüğe çok bağlı olmakla beraber sınıf, servet ve din gibi şeylerin aleyhindeydi. Bey'in Ali Fuat Cebesoy Paşa'ya anlattıklarına göre, dipnot, General Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, Vatan Neşriyatı, İstanbul 1953, sayfa 465. Anadolu'da Rus ihtilaline paralel bir hareket yaratmak fikri, Sivas Kongresi'nden hemen sonra benimsenmiştir. Müslüman aleminde Rus inkılabını tadilen vücuda getirilecek bir sosyalist ittihadı, fikrine bağlı olduğunu belirten Hakkı Bey hiç şöyle demektedir. Bu fikrimi Mustafa Kemal Paşa'ya da açmıştım. Paşa taraftar görünmüştü. Memleket içinde Rus Bolşevizmine paralel bir cereyan hazırlamaya başlamıştık. Heyeti temsiliyede hükümet işleriyle meşgul olmak vazifesini üzerime aldığım zaman bir taraftan bu mesleğimi yürütmeye çalışırken diğer taraftan da kamuoyunu hazırlamak üzere gizli bir teşkilat vücuda getirmiştik. Teşkilatın adı Yeşil Ordu'ydu. Hakkı Behiç Bey, Türkistan ve Azerbaycan'da bulunan iddiatçılar ile de irtibatları olduğunu açıkladıktan sonra sözlerine şunları eklemiştir. Dışarıda çalışan arkadaşlarımız bu memleketin bizim kadar hak sahibi evlatlarıydı. Düşmanlarımızın takip ve baskılarından kaçmaya mecbur olmuş kimselerdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra meydana cemiyet olarak çıkmış ve ben de genel katipleri olmuştum. Cemiyet teşkilatı bir hayli büyüdükten ve genişledikten sonra Mustafa Kemal Paşa'nın güvenini kaybetmişti. Bunun üzerine cemiyeti dağıtmak mecburiyetinde kaldık. Bizi dinlemeyerek faaliyette devam edenler ve direnenler birer vesileyle mahkum oldular. Yeşil Ordu Cemiyeti'nin yöneticileri arasında bulunan Yunus Nadi Bey de bu derneğine maksatla kurduklarını şöyle anlatır. Kızıl Ordu'nun yerini tutan Yeşil Ordu başlı başına mana ifade eden bir attı. Gerçekten de cemiyette biz milli hislerde ileri safhaları gözlüyorduk. Fakat adından da anlaşılacağı üzere bütün bu ilerleme safhalarında milletler arası olmaktan ziyade milli olmaya dikkat etmeyi programımızın başına geçirmiş bulunuyorduk. O vakitki düşüncemize göre böylecileri bir cemiyet fikri belki 3. Enternasyonalca de hoş görülerek ittihat halinde değil, ittifak halinde yürümeye yardım edebilirdi.